Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 43 ayrımdan oluşmaktadır.
İçimizdeki şeytan, Tolstoy.
Ayrım 1.
Kaknüs Yayınları. Çeviren Serkan Özburun, S. Neval Şimşek. Okuyan Sevin Keskin. Bir zamanlar bir iyi, bir de kötü büyücü varmış. İyi büyücü bir insanı kötü büyücünün şerrinden kurtarmak için onu buğday tanesine çevirmiş. Kötü büyücü birden bir horoz olup tam taneyi yutacakmış ki, iyi büyücü tanenin üzerine bir şinik buğday dökmüş. Böylece kötü büyücü aradığı taneyi bulamamış. İşte Hristiyanlar da Allah'ın kitabı olan İncil'i bu hale getirdiler. Allah'ın kitabının yanı sıra 49 kitabı kutsal tanıyarak hak ve batılı birbirine karıştırdılar. Hazırlayanın ön sözü. Sevgili okuyucu, neyse o olmaya yanaşmayan tek varlıktır insan. Bu yüzden kendimizle direkt alakası olmayan her şey dayanılmaz bir çekiciliğe sahiptir. Dolayısıyla kendini bilmek için yaşaması gereken insan bilmeyi bilmek peşinde koşar. Zira bilgin olmak, bilgi olmaktan daha üstün gösterilmiştir ona. Dünyamızdan binlerce ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın ölümü kendi ölümümüzden daha önemliymiş gibi gelir bizlere. Yeni şeyler keşfetmek ve onun yapısını incelemek için seve seve veririz ömrümüzü. Bunları bilmekle hayatın anlamını daha iyi anlayacağımızı sanırız. Evrenin sınırsız olduğunu, bu gibi şeyleri araştırmanın sonunun gelmeyeceğini görmek istemeyiz pek. İyice düşünüldüğünde bu türden meşgalelerin kendimizden kaçmak için uydurduğumuz fantazilerden başka bir şey olmadığının farkına varırız. Oysa yaşam ve ölümü aynı anda yaşayan insanın her şeyden önce kendini çözmesi lazımdır. Her şey bu amaca hizmet ettiği ölçüde önem taşımalıdır. Bu söylediklerimize bakıp da bilim ve teknolojiyle karşı karşıya olduğumuz sanılmasın sakın. Bizim bu söylemimiz insanları bilimin uşağı konumundan çıkarıp efendisi yapmaya yöneliktir. Burada şöyle bir genelleme yapmanın tutarlı olacağı kanaatindeyiz. Kainattaki her şey hayatın anlamını anlamaya destekçi olduğu müddetçe faydalıdır. Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve diğer bütün bilimler bu mihenge vurulmalı ve böyle değerlendirilmelidir. İşte bu temel esprinin farkına varan Tolstoy elinizdeki kitapta bunu anlatmaya çalışır. Hakikati bilmek ve mutlu olmak için bunların olmazsa olmaz şeyler olmadığını, hayatı anlamak için gözlerimizi hayatın kendisine çevirmemiz gerektiğini söyler. Bir arı peteğinin hangi maddelerden müteşekkil olduğunu, diğer peteklerle konumunun nasıllığını sorgulamaksızın yapar balını. Çünkü onun vazifesi budur ve vazifesini yaptığı için mutludur. Aynı şekilde bir ağaç da yapraklarının niçin yeşil olduğunu ve mevsim sonbahar olunca sonunun ne olacağını düşünmez. İşte insan da kainata bakarak asli görevinin ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini anlamalı, bu doğrultuda hareket etmelidir. Kainatın karşısında değil, içinde yer almalı, mutluluğun sırrını orada aramalıdır. Tarlasına tohum saçan köylü Mehmet Ağa'nın hakikati bizden daha az bildiğini veya daha az mutlu olduğunu kim söyleyebilir? Zamane insanı gerçek mutluluğun nerede olduğunu bilmediği için küçük mutlulukların tiryakisi olmuş, cam kenarında vızıldamayı mutluluk saymıştır. Oysa ki insan ancak kendi dünyasına inip oradan da dış dünyalara açılmakla mutluluğu yakalayabilir. Bunu başarabilmek için de bakracını yüreğine sarkıtmalıdır. Başka bir ifadeyle kendini çevirmelidir aynasını. Bu kitap Tolstoy'u bize yansıtan aynacıklardan ve yüreğinden çektiği damlacıklardan oluşmaktadır. Bu sebeple anlatılan hikayelerdeki kahramanlar her ne kadar farklı görünseler de gerçekte Tolstoy'dan başkası değildir. Diğer bir deyişle bizler anlatılmaktayız kitabın her satırında. Çünkü kanaatimiz odur ki insanlar farklı farklı olsa da insanlık birdir. Eşya ve olayların farklılığına bakıp da olup bitenlerin bizim dışımızda gerçekleştiği sanısına kapılmadan birlik ruhunu yakalayan insan çok şeyler bulacaktır bu kitapta. Yaşadığını yazan bir yazardır Tolstoy. Yazdığı hikayelere ağlayışı bundandır. Kitapta kimi zaman bir kunduracı olarak çıkar karşımıza. Küçücük dükkanında Tanrı'yı bulma sevdasına düşer. Kimi zaman da bir Pamfilya olup bulduğu Tanrı'yı göstermeye çalışır insanlara. bazen söz dinlemez bir asi, bazen de her şeye muti bir insan olarak gözükür. Neccezir'in insanıdır o. Hepimiz öyle değil miyiz? Hangi anımız uyar başka anımıza? Ebu Cehil ile Ebu Bekir arasında gidip gelmez mi kalbimiz her an? Arayışların insanıdır o. Kendini bulmak için dağlara tırmanan insanlar gibi hakikatin ardı sıra koşar hep. Gençlik yıllarında başlayan bu serüven epikürcülüğün içine atar onu ilkin. Sonra stoacılığa varıp kendine işkence etmekle saadete ulaşacağını sanır. Hatta bir ara reenkarnasyona takılır ayağa. Sonunda hiçlikle burun buruna gelir. Fakat gerçeğin bunlarda olmadığının kısa zamanda farkına varır ve son bir çıkış kapısı olarak gördüğü manastırda alır soluğu. Gerçeğin orada bulunduğu düşüncesi öyle yer etmiştir ki kendinde, sabah dualarını ve ayinlerini hiç kaçırmaz. Ancak gittiği yere kalbini ve aklını da beraber götürdüğü için oradaki aldatmacayı görmekte gecikmez. Bakar ki Tanrı kitabıyla taban tabana zıt şeyler anlatılmakta orada insanlara. Din rotasından saptırılmış bir felakete doğru sürüklemekte insanları. Tanrı'nın öldürmeyeceksin emri başına zeytinyağı sürmüş takkeli hokkabazlar tarafından tam tersi bir şekilde yorumlanıp insanlar diri diri yakılmakta, savaşlara fetva çıkarılmakta. Tanrı'nın çalmayacaksın buyruğuna mukabil insanlar Tanrı adına soyulmakta. Yemin etmeyeceksin diyen bir kitaba yemin edilmektedir. Tanrı adına hareket eden bu insanların Pierre Guinet'in can çekişen annesini masallarla uyuttuğu gibi toplulukları uyuttuğunu fark etmesi uzun sürmez. İşte bu kitap insanları dalmış oldukları tarihi uykularından uyandırmak amacını gütmektedir. Son söz olarak Tolstoy gibi derinlikli bir insanı ön sözlerde anlatmanın mümkün olmadığını söylüyor ve sizi kitapla baş başa bırakıyoruz. Yalnızca içimizdeki şeytanı değil, komşumuzun şeytanını da anlamamız dileğiyle. Serkan Özburun, S. Neval Şimşek, Şubat 1997, Ankara. Nerede sevgi, orada Allah. Kunduracı Martin Aydeviç şehirde tek pencereli bir bodrumda oturuyordu. Evin penceresi sokağa bakıyordu. Bu yüzden sokaktan gelip geçenler pencereden görülebiliyorlardı. Daha doğrusu sokaktan gelip geçenlerin yalnızca ayakları görülebiliyordu. Ancak Martin kunduralarından sahiplerini tanıyordu. Çünkü uzun zamandan beri burada oturuyordu. Bundan dolayı birçok tanıdığı vardı. Bu mahallede onun elinden en az birkaç kere geçmemiş bir kundura çok nadir gösterilirdi. O kunduraların bazısına yeni pençe vurur, bazısına yama yapar, bazısını diker, bazısının da burnunu onarırdı. Elinden geçen bu kunduraları pencereden sık sık seyrederdi. İşi çoktu. Çünkü Martin iyi çalışır, kaliteli malzeme kullanır, fazla para almaz, sözünü tutardı. Söz verdiği zaman içinde yapılabilecekse işi üzerine alır, yapılamayacaksa yalan söylemezdi. Herkes Martin'i tanıdığı için elinden iş eksik olmazdı. Martin oldum olası iyi bir insandı. Fakat yaşı ilerleyip ihtiyarlamaya başlayınca daha çok ruhsal durumunu düşünür, Allah'a yaklaşmak için çalışır olmuştu. Martin daha ustasının yanında kaldığı sıralarda karısını kaybetmiş, ondan olan ilk çocukları da yaşamamıştı. Yalnız 3 yaşında bir çocuğu vardı yaşayan. Martin önceleri bu çocuğu köydeki kız kardeşine göndermeyi istedi. Fakat daha sonra buna yüreği dayanmadı. Kendi kendine, yabancı bir aile içinde büyümek kapitoşkama zor gelir, en iyisi yanımda kalsın diye düşündü. Martin daha sonra ustasının yanından ayrıldı, oğluyla beraber ayrı bir evde yaşamaya başladı. Fakat Allah çocuktan yana onun yüzünü güldürmedi. Oğlu büyüyüp de kendisine yardım etmeye başlar başlamaz hastalanıp yatağa düştü. Yaklaşık bir hafta ateşler içinde yandı, sonra öldü. Martin acılara boğulmuş bir halde oğlunu toprağa verdi. O kadar üzülmüştü ki Allah'a bile isyan etmeye başladı. Öyle bir bunalıma düştü ki çoğu zaman ölüme arzuluyor, kendi gibi bir ihtiyarı değil de gencecik oğlunu aldığı için Allah'a sitem ediyordu. Kiliseyi de bırakmıştı. Bir gün Martin'e 8 yıldır kutsal yerleri dolaşan ihtiyar bir hemşerisi misafirliğe geldi. Martin onunla konuşmaya, ona derdini dökmeye başladı. "Artık yaşamak istemiyorum pirim. Allah canımı alsa da kurtulsam. Allah'tan tek dileğim bu. Ben hayattan hiçbir beklentisi olmayan mahvolmuş bir adamım artık," dedi. İhtiyar ona dedi ki, "Böyle konuşmakla hiç iyi etmiyorsun Martin. Allah'ın işine karışılmaz. Bizim aklımız onun yaptıklarına ermez. Allah oğluna ölümü, sana da yaşamayı nasip etmiş. Demek ki en hayırlısı bu. Senin ümitsizlik batağına saplanman neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çünkü sen kendin için, mutluluğun için yaşamak istiyorsun. Bu dünyada başka niçin yaşanır ki? Allah için yaşamak lazımdır Martin. Madem ki o sana hayat veriyor, senin de hayatını ona vermen, onun için yaşaman gerekir. Eğer böyle yaparsan dertlerden kurtulur, sıkıntı çekmezsin. Her şey senin için kolaylaşır." Martin biraz sustuktan sonra, "Allah için nasıl yaşanır?" diye sordu. İhtiyar ona şöyle dedi, "İsa peygamber Allah için nasıl yaşanacağını bize göstermiştir. Senin okuma yazman var değil mi? Bir İncil al, oku. Allah için nasıl yaşandığını ondan öğrenirsin. O insana her şeyi gösterir." Bu sözler Martin'in içine işlemişti. O gün hiç vakit kaybetmeden gidip kocaman harflerle yazılmış bir İncil aldı ve okumaya koyuldu. Martin bu kitabı alırken yortularda okurum diye düşünmüştü. Fakat okumaya başlayınca içinde öyle bir ferahlık duydu ki onu elinden bırakamıyor, her gün okuyordu. Kimi zamanlar kendini öyle kaptırıyordu ki lambada gaz bittiği halde kitabı elinden bir türlü bırakamıyordu. Kısa zamanda buna öylesine alışmıştı ki her gece onu okuyor, okudukça Allah'ın kendisinden ne istediğini, Allah için yaşamanın ne demek olduğunu daha iyi anlıyordu. Gün geçtikçe kalbindeki ferahlık daha da bir artıyordu. Önceleri günlerinin büyük kısmını Kapitoska'yı gözünde canlandırıp ahlar vahlar çekerek geçirirdi. O söz şimdi dilinden düşürmediği, her an kendi kendine mırıldandığı "Allah'a hamd olsun, şükürler olsun ya Rabbi" sözleriydi. İhtiyarla konuşup İncil okumaya başladığından beri Martin'in hayatı tamamen değişmişti. Önceleri oraya buraya takılır, çay may içer, vodkayı da hiç geri çevirmezdi. Bazen bir tanıdığıyla kafayı çeker, meyhaneden kafayı bulmuş bir vaziyette çıkmasa bile çakır keyif olur, abuk sabuk laflar söylerdi. Ya ona buna çatar ya da birinin arkasından konuşurdu. Şimdi bu huyların hepsinden vazgeçmişti. Mutlu ve sakin bir hayatı vardı. Sabahtan işinin başına oturuyor, gereği kadar çalışıyor, sonra çengelde asılı duran lambayı çıkarıp masanın üzerine koyuyor, raftan kitabını alıp okumaya başlıyordu. Okudukça her şeyi daha iyi anlıyor, anladıkça kalbi gitgide ferahlıyor, huzura eriyordu. Bir gece yine kendini okumaya kaptırmıştı. Luka İncil'ini okuyordu, 6. baba gelmişti. Şunlar yazılıydı orada: "Bir yanağına vurana öbür yanağını çevir. Cübbeni alanın entarini almasını engelleme. Senden isteyene ver. Malını alandan onu geri isteme. İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan onlara öyle davran." Kitabın ilerleyen sayfalarında şunlar da yer almaktaydı: "Bana Rabbim, Rabbim diye dua ediyorsunuz da niçin söylediğim şeyleri yapmıyorsunuz? Bana gelip sözlerimi dinleyen ve yapan, toprağı derince kazıp temeli kaya üzerinde yükselterek evini yapan bir kimseye benzer. Azgın seller o eve hücum etse ev kaya üzerine yapıldığı için onu sarsmaya güç yetiremez. Fakat sözlerimi dinleyip de yapmayan, temel atmadan evini toprak üzerine yapan bir kimseye benzer. Seller o eve hücum eder etmez yıkar. Geriye sadece enkaz kalır."
Ayrım sonu.